Ayrım 34, sayfa 303. Mutfağın kapısı kilitliydi. Yakov kola ne kadar asılırsa asılsın, kapı geçit vermeyecekti. Şimdi nereye gidecekti? Servis asansörle yukarı mı? Koşup düğmesine bastı, hiçbir şey olmadı. Telaşla çevresine bakınıp saklanabileceği yerleri kestirmeye çalıştı. Kiler, mutfak dolapları, soğuk hava deposu, hepsi geçici sığınaklardı. Adamlar eninde sonunda bütün yerlere bakardı. İlla ki olacaklardı onu. İşleri onlar için zorlaştırması lazımdı. Lambaları yaktı, tavandan 3 çıplak ampul sarkıyordu. Dolaba koşup ağır bir kahve kupası çıkardı. Yakınındaki lambaya savurdu. Ampul parçalanıp söndü. Başka fincanlar çıkardı. 3 fincanda 2 ampul de hakladı. Tam 3. ampule nişan almıştı ki gözü aşçının radyosuna takıldı. Her zamanki yerinde dolabın üstündeydi. Bakışlarıyla fişini takip etti ve tezgahta ekmek kızartma makinesinin yanındaki prizi gördü. Ocakta boş bir çorba tenceresi vardı. Yakov tencereyi ocaktan alıp Evye'ye götürdü, musluğu açtı. Radyo bangır bangır çalıyordu. Gregory mutfağın kapısını itip içeri girdi. Karanlıkta müzik yüksek sesle çalıyordu. Bateri, elektrogitarlar, eliyle elektrik düğmesini yoklayıp açtı. Ama ışıklar yanmadı. Birkaç kere açıp kapattı ama sonuç alamadı. İçeri doğru bir adım attı. Attığında kösele tabanlarının altından cam çıtırtıları geldi. Piç kurusu ampulleri patlatmış, karanlıkta sıvışmaya çalışacak. Gregor kapıyı kapattı. Bir kibrit çakıp anahtarıyla kapıyı kilitledi. Kibrit söndü. Gregor karanlıkta seslendi. Çıksana evlat, ortaya bir şey yapmayacağız sana. Radyonun bangırtısı diğer tüm sesleri boğuyordu. Sese doğru birkaç adım attı. Durup bir kibrit daha çaktı. Radyo tezgahta tam önündeydi. Radyoyu kapatırken tezgahta duran et satırını fark etti. Yanında plastik parçaları vardı. Demek aşçının bıçaklarıyla oynamış. Kibritin alevi titreyip söndü. Gregor silahını çekip evlat diye seslendi. Ayaklarının ıslandığını o zaman fark etti. Üçüncü kibriti çekip yere baktı. Bir su birikintisinin içinde duruyordu. Diğer ayakkabıları çoktan su çekmiş mahvolmuştu. Nereden geliyordu bu su? Alevin titrek ışığında ayaklarının çevresine bakınca suyun zemini boydan boya kaplamış olduğunu gördü. Ondan sonra ucu kesilmiş çeleri çıkarılmış elektrik kablosunun suyun kenarında durduğunu fark etti. Gözleriyle kabloyu takip edince önce bir sandalyenin ayaklarını seçti. Sonra kablonun sandalyeye doğru çıktığını. Kibritin alevi sönmeden önce Gregor'un idrak ettiği son görüntü bir tutam sarı saç ve odanın duvardaki prize doğru uzanmış koluydu. Kablonun diğer ucunu elinde tutuyordu. Tarasov neşteri uzattı. İlk neşteri sen vur dedi ve karşısındakinin gözlerine hüzünlü bir bakış gördü. Kaçamazsın Hodel dedi içinden. Onu gruba dahil etmeye kalkışan sendin. Hatayı sen yaptın, sen düzelteceksin. Hodel neşteri aldı. Daha ameliyata başlamamış olmalarına rağmen alnında ter damlaları birikmişti. Neşterin ucunu batın gölgesine getirip durdu. İkisi de bunun bir sınav, belki de en büyük sınav olduğunun farkındaydı. Hadi bakalım. Archer üstüne düşünü yapıp Merialle'ni halletti. Zivik'te Aaron Levy, sıra sende. Hala takımın bir ferdi olduğunu, bizden biri olduğunu kanıtla. Bir zamanlar seviştiğin kadını kes şimdi. Hadi. Mark neşteri daha iyi kavrayabilmek için elinde çevirdi. Sonra derin bir nefes alıp deriye bastırdı. Hadi. Mark uzun ve kımlıklı bir kesik açtı. Deri ayrıldı, kan ameliyat örtülerine damladı. Tarasov rahatlatmıştı. Hodel arıza çıkarmayacaktı. Dönülmez nokta yıllar önce daha asistanlığı sırasında geçmişti zaten. Aşırı alkollü bir gece, birkaç fırt kokain, ertesi sabah yabancı bir yatakta uyanma, yanında boğularak öldürülmüş bir hemşirelik okulu öğrencisi. Hiçbir şey hatırlamayan Hodel kim olsa ikna olurdu. Sadakatin çimentosu olarak para da vardı. Havuç ve sopa ikilisi çoğunlukla iş görüyordu. Archer için, Zivik ve Mohandas için yeterli olmuştu. Aaron Levy'i de idare etmişti bir süre. Sırlarını saklamaya büyük özen gösteren kapalı bir cemaatti onlarınki. Kazançlarını da sır gibi saklarlardı. Vice'de hiç kimse değil, Colin Whiting, Jeremy Yapar bile ne kadar büyük miktarda paranın el değiştirdiğini tahayyül edemezdi. En iyi doktorları Tarasov'un tek tek seçtiği doktorları satın alabilecek kadar çok para. Ruslar sadece malzemeyi ve gerektiğinde kaba kuvveti temin ediyordu. Ameliyathanede mucizeler yaratan ise doktor ekibiydi. Para tek başına Aaron Levy'yi aralarında tutmaya yetmemişti. Ama Hodel hala onlarlaydı. Neşterinin her hamlesinde kanıtlıyordu bunu. Tarasov persler yerleştirerek kanayan damarları kapatarak ona yardım ediyordu. Böyle genç ve sağlıklı dokuyla çalışmak bir zevkti. Kadının durumu mükemmeldi. Deri altı yat tabakası minimum düzeydeydi. Batın kasları düz ve gergindi. Hatta öyle gergindi ki masanın başında duran asistanların organı daha kolay kesebilmek için biraz daha süksinikon enjekte etmişti. Neşter kas tabakasını yardı. Batın boşluğuna girmişlerdi. Tarasov rektatörleri genişletti. İncecik peritoneal dokunun altından karaciğer ve karınlı ince bağırsak parıl parıl yatıyordu. Sağlıklı hem de ne sağlıklıydı. İnsan denen organizmayı izlemek bile bir zevkti. Işıklar karardı, sönecek gibi oldu. Ne oluyor yahu, dedi Hodel. İkisi birden lambalara baktılar. Işıklar tekrar yandı. Voltaj düşmüştür, dedi Tarasov. Jeneratörler çalışıyor. Duyuyorum. Burası iyi bir ortam değil ama. Gemi sallanıyor. Işıklar gidip geliyor. Emiti binasının yerine bir başkasını bulana kadar böyle bir idare edeceğiz. Başıyla ameliyat bölgesini işaret etti. Bekleme hadi. Holden neşterini kaldırıp durdu. Göğüs cerrahisi eğitimi almıştı. Karaciğerin sökülüp çıkması konusunda fazla tecrübesi yoktu. Belki biraz yol gösterilmesi gerekiyordu. Belki de yapmakta olduğu şeyi nihayet idrak etmeye başlamıştı. Bir sıkıntı mı var, diye sordu Tarasov. Hayır, Mark yutkundu. Tekrar kesmeye başladı ama eli titriyordu. Neşteri kaldırıp birkaç derin nefes aldı. Zamanımız dar Doktor Hodel. Organları alınacak bir donör daha var. Evet de biraz havasız değil mi burası? İyi böyle, devam et. Hodel başını salladı. Neşteri kavramış, tam dokuya bastıracaktı ki donup kaldı. Tarasov arkasında kalan kapının gıcırdayarak kapandığını duydu. Doğruca karşıya bakan Mark neşteri kaldırdı. Patlama yüzüne yumruk gibi indi. Hodel'in kafası geriye savruldu. Kan ve kemik parçaları masaya yayıldı. Tarasov hızla dönüp kapıya bakınca sapsarı saçlar ve kireç gibi bir çocuk suratıyla karşılaştı. Silah ikinci kez patladı. Mermi hedefini ıskalayıp bir cam mekanı parçaladı. Cam kırıkları yere yığıldı. Anestezi solunum cihazının arkasına siper aldı. Tarasov bakışlarını silahtan hiç ayırmadan geriledi. Gregor'un silahıydı. Bir çocuğun tutabileceği kadar küçük ve hafifti. Ama onu tutan el nişan alamayacak kadar titriyordu şimdi. Bacak kadar çocuk, dedi Tarasov içinden. Korku dolu anestezide mi? Tarasov'un nişan alacağını bilemeyen bir çocuk. Tarasov gücücüğüyle alet tepsisine bakınca süksün likör şırıngası gördü. İçinde kalan miktar çocuğu etkisiz hale getirmeye yeter de artardı bile. Ağır ağır yana kayıp Hodel'in cesedinin ve yerde oluşan kan gölünün üstünden atladı. Silah tekrar ona dönünce olduğu yere takılıp kaldı. Çocuk ağlamaya başlamış, hıçkırıklar arasında zar zor nefes alıyordu. Yok bir şey, dedi Tarasov yatıştırıcı bir sesle, gülümsedi. Korkma sakın. Ben ablana yardım ediyorum. İyileştiriyorum onu. Çok hastaydı. Haberin yok mu? Doktor lazım ona. Çocuğun bakışları masaya döndü. Üstündeki kadına. Önce bir adım attı. Peşinden ikinci adım. Ciğerlerinden ansızın tiz, dertli bir uluma boşandı. Anestezin yan yana yürüyüp ameliyathaneden kaçtığını fark etmedi. Emaneti almak için gemiye yönelmiş helikopterin uzaktan gelen gümbürtüsünü de duymamış gibiydi. Tarasov tepsideki şırıngayı aldı. Sessizce masaya yaklaştı. Çocuk başını kaldırdığında uluması iç parçalıcı bir haykırışa dönüştü. Tarasov şırıngayı kaldırdı. Çocukla o an göz göze geldiler. Oğlan gözlerinde artık korkuyla değil, öfkeyle Gregor'un silahını doğrulttu. Son kez ateşledi. Oğlan ebinin baş ucundan ayrılmıyordu. Hemşireler Emi'yi ameliyathaneden yoğun bakıma aldıkları dakikadan beri solgun bir hayalet gibi yanı başındaydı. Hemşireler iki kere elinden tutup bölmeden çıkarmışlar ama o her defasında bir yolunu bulup tekrar girmişti. Şimdi yatağın korkuluklarını sımsıkı kavramış, Ebin uyanması için gözleriyle yalvarıyordu. Hiç değilse kaskın onu gemide bulduğundaki gibi histeri krizi geçirmiyordu oğlu. Oğlana Ebin'in kesilmiş bedenine kapanmış, hışkırıklara boğulmuş, hayata dönmesi için yakarırken bulmuştu. Çocuğun ağzından tıkan tek kelimeyi bile anlamamıştı kaskı ama paniğini, çaresizliğini çok iyi anlamıştı. Bölmenin camının birini tıklattı. Kaska döndüğünde Vavien Chao'nun işaret ettiğini gördü. Kapıyı açıp bölmeden çıktı. Çocuk bütün gece hasta başında kalamaz, dedi Vavien. Hemşirelere ayak bağı oluyor. Pek temiz de görünmüyor zaten. Götürmeye kalktıklarında yaygarayı basıyor ama. Konuşamaz mısın? Rusça bilmiyorum. Sen biliyor musun? Hastanenin çevirmenini bekliyoruz. Şöyle bir erkek otoritesi göstersen diyorum. Tut kolundan, at dışarı. Bırak biraz yanında kalsın. Kaska dönüp candan içeriye, yatağa baktı. Ömrünün sonuna kadar unutamayacağı bir görüntüyü zihninden uzaklaştırmaya çalışırken buldu kendini. Ebi ameliyat masasında karnı kesilmiş, bağırsakları ameliyat lambalarının altında parlıyordu. Oğlan onun yüzüne kapanmış, sarsılarak ağlıyor. Yerde de kendi kanları içinde yatan iki adam. Hodel ölmüş, Tarasov hayatta ama bilinci kapalı. Şilep'teki herkes gibi Tarasov da gözaltına alınmıştı. Gözaltılar devam edecekti. Soruşturma daha yeni başlamıştı. Sigayev denizciliğe karşı federal bir operasyon yürütüyordu. Şilip mürettebatının anlattıklarına bakılırsa organ ticaretinin kapsamı, yapılan işlerin korkunçluğu da Kaska'nın hayal dahi edemeyeceği kadar büyüktü. Gözlerini kırpıştırarak yaşadığı anda döndü. Pencerenin diğer tarafında karnı sargılı halde yatan Ebi'ye baktı. Genç kadının göğsü kalkıp iniyordu. Monitörde kalp ritmi düzenliydi. Bir an için gemide Ebi'nin nabzının ansızın çıldırdığı, Vetik ile Vavyan'a getiren helikopterin henüz çok uzaklarda olduğu, Ebi'yi kaybedeceği sandığı o dakikaları hatırlayıp paniğe kapıldı. Ellerini cama bastırarak tekrar kırpıştırdı gözlerini. Sonra bir daha. Arkasından Vavyan alçak sesle, İyileşecek Katka dedi. Genelde benim işçiliğimiz iyidir. Katka başıyla onayladı. Tek kelime etmeden içeri girdi. Oğlan Katka'nınki kadar nemli gözlerle ona baktı. Ebbi diye fısıldadı. Evet oğlum, adı Ebi. Diyen Katka gülümsedi. Birlikte yatağa baktılar. Sanki çok uzun bir zaman geçti. Kalp monitörünün düzenli aralıklarla bitlemesi dışında ses çıkmıyordu. Katka ve çocuk pek de iyi tanımadıkları ama şimdiden kalplerinde büyük yer açtıkları bu kadının başına nöbet tutuyorlardı adeta. Sonunda Kaska'nın eli oğlana uzandı. Hadi gel, biraz uyuman lazım. Ona da istirahat gerek. Oğlan duraksadı. Bir an Kaska'yı süzdü. Sonunda istemeye istemeye uzatılan eli tuttu. Çocuk lastik ayakkabılarını muşambada sürerek yoğun bakım ünitesine koridorunda yürüyordu ki bir anda yavaşladı. Ne oldu dedi Kaska. Çocuk bir başka bölmenin önünde durmuştu. Kaska da camdan içeri baktı. Bölmede kır saçlı bir adam hasta yatağının baş ucundaki sandalyede oturuyordu. Başını ellerin arasına almıştı. Bedeni hıçkırıklarla sarsılıyordu. Victor Voss'un bile satın alamayacağı şeyler var dedi Kaska içinden. Üstelik şimdi her şeyini kaybedecek. Karısını, özgürlüğünü. Kaska yatakta yatan kadına baktı. Yüzü porselen kadar beyaz, bir o kadar da narindi. Yarı açık gözleri ölümün gölgesine düşmüştü. Oğlan cama yaklaştı. Tam o ene eğildiği sırada kadının gözlerinde son bir yaşam kıvılcımı çaktı. Bakışları oğlana yöneldi. Dudaklarında zayıf bir tebessüm belirdi, sonra gözleri kapandı. Kaska hadi gidelim diye mırıldandı. Oğlan başını kaldırdı ve kararlılıkla iki yana salladı. Kaska'nın çaresizce bakışları altında dönüp evinin bölmesine girdi. Kaska üzerine o anda muazzam bir yorgunluk çöktü. Bedeni ümitsizlikten iki biklim olmuş, perişan haldeki Victor Voss'a baktı. Ardından ruhunu onun gözleri önünde teslim eden yataktaki kadına baktı. Günlerimiz sayılı dedi içinden. Bu dünyada sevdiklerimize geçirebileceğimiz zaman ne kadar az. İç geçirdi. Sonra o da dönüp evinin bölmesine girdi. Oğlanın yanındaki yerini aldı. Ayrım 34, sayfa 310. Kitabın sonu. 7 Kasım 2016.